Ayrım 7.
Girişimde bulunmak ulusal çıkarlar açısından yararlı olur mu, olmaz mı? Bundan bir ters tepki doğar mı, doğmaz mı? Siyasal bir avantaj sağlanabilir mi, sağlanamaz mı? İşte genel olarak devletlerin, özellikle büyük devletlerin davranışlarını etkileyen hesaplar bunlardır. Ve bu hesaplar yüzünden çoğu zaman kendilerine düşen insan haklarının gözeticisi rolünü oynamakta çekingen davranmaktadırlar. Zaten daha önce de gördüğümüz gibi devlet dışı gönüllü kuruluşlar onların boş bıraktıkları bu rolü üstlenmek için uluslararası arenaya çıkmış değiller midir? Devletler arası ilişkilerde insan hakları açısından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'ın yönetimi sırasında ilginç bir dönem yaşanmıştır. Carter başkanlığa seçildikten sonra insan haklarını Amerikan dış politikasının temel ilkelerinden biri olarak ilan etmişti. Bir büyük devletin dış politikasına belki de ilk defa bir idealizm ölçüsü getiren bu karar, başta önemli ve umut verici bir yenilik olarak karşılandı. Ancak sonradan uygulamada gözetilen bazı ayrımlar ve kullanılan çifte standartlar yüzünden bu idealizm pek inandırıcı olamadı. Gerçi Başkan Carter'ın kendi nüfuz bölgesindeki bazı devletlere, özellikle Latin Amerika ülkelerine insan haklarına daha saygılı davranmaları konusunda telkinlerde, hatta baskılarda bulunmamış olduğu söylenemez. Ancak bunlar genellikle hafif kalmıştır. Dost ülkelerdeki bazı ihlaller görmezlikten gelinirken asıl baskı ve suçlamalar bütün ağırlığı ile Sovyetler Birliği ve diğer Doğu bloku ülkelerindeki insan hakları ihlallerine yöneltilmiştir. Bu da sonuç olarak sosyalist ülkelerin iç işlerine karışmama kavramına daha sıkı bir şekilde sarılmalarına ve bu ilkeyi ön planda tutan bir karşı politika oluşturmalarına yol açmıştır. Bugün Avrupa'yı ikiye bölen duvarların yıkılması ve dünya ölçüsünde bloklaşmanın sona ermesiyle bu tür tutum ve yaklaşımların da son bulması gerekir. Özellikle Paris şartını imzalayan batılı ve doğulu ülkelerin insan hakları konusunda ortak bir anlayışa vardıkları ve bu kavrama saygı temeline dayanan yeni bir işbirliği dönemini başlattıkları göz önüne alınacak olursa, çifte standart ve iç işlerine karışmama kavramlarının da artık geride kalmış olduğu söylenebilir. Ancak bundan böyle insan haklarının uluslararası politikadan büsbütün soyutlanmış olacağını söylemek belki fazla iyimserlik sayılır. Nitekim Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde de zaman zaman politika faktörünün rol oynadığı görülmüştür. Bir devletin başka bir devlet aleyhine komisyona başvurması genellikle bu devletler arasında siyasal bir çatışma ve anlaşmazlık konusu ortaya çıktığı zaman kendini göstermektedir. 1956'da Kıbrıs konusunda Yunanistan'ın İngiltere'ye şikayeti, 1971'de Kuzey İrlanda konusunda İrlanda Cumhuriyeti'nin İngiltere'ye şikayeti, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Rum yönetiminin Türkiye'ye şikayeti gibi. Ama bunun istisnaları da yok değildir. İnsan Hakları Komisyonu'na politik hesaplara dayanmayan, sırf insan haklarının korunması amacıyla sözleşmenin gerçek esprisi içinde başvurular da yapılmıştır. 1967'de Yunanistan'daki, 1982'de Türkiye'deki askeri yönetimlere karşı yapılan başvurular bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu tür şikayetlerde şimdiye kadar İskandinav ülkelerinin öncülük ettikleri gözlenmiştir. 2. İnsan haklarını politikadan arındırmanın yolları. Dünyamızda bloklaşma ve kutuplaşmalar ortadan kalksa bile devletler arası ilişkilerde çıkar çatışmalarının sürüp gitmesi ve bundan doğan gerginlik insan haklarının gelişmesi açısından elverişli bir ortam sayılmaz. Evrensel değerde bir üstün amacın belli politik hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılmak istenmesi de herhalde hoş karşılanmaz. Bir devletin uluslararası mekanizmalardan insan haklarının sağlanması amacıyla değil de sırf çıkar çatışması içinde bulunduğu başka bir devleti köşeye sıkıştırmak ve onu zor durumda bırakmak amacıyla yararlanmaya kalkışmasının insan haklarına dünya ölçüsünde geçerlilik kazandırma çabalarını olumsuz yönde etkileyeceğinden şüphe edilmemelidir. Nitekim daha önce de değindiğimiz gibi bu yöndeki kaygılar Birleşmiş Milletler çerçevesinde oluşturulan sözleşmelerde daha etkin bir denetim sisteminin kabulü konusunda birçok devletleri isteksiz ve çekingen davranmaya zorlamıştır. Bu durumu düzeltmek ve iyileştirmek için ne yapılabilir? Yapılacak şey en başta uluslararası düzeyde insan haklarını korumakla görevli organ ve kuruluşlara genel bir güven ve saygınlık kazandırabilmek için onları politika etkeninden mümkün olduğu kadar arındırmaktır. Gerçi bu konuda bazı önlemler düşünülmemiş değildir. Örneğin devletler arası bazı organlara, Birleşmiş Milletler çerçevesindeki sözleşmeyle oluşturulan İnsan Hakları Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi gibi seçilecek üyelerin bu kuruluşlara uyruğu bulundukları devletin temsilcisi olarak değil de kendi kişisel nitelikleriyle katılmaları öngörülmüştür. Ancak bu kuralın beklenen sonucu, yani üyelerin tarafsızlığını sağlamak için yeterli olduğu pek söylenemez. Bu bakımdan adı geçen organlarda görev alacak üyelerin bağımsızlık ve tarafsızlıklarını pekiştirmek için bazı yeni kuralların kendi ülkelerinde hükümetle ya da siyasal ve idari organlarla ilişkili bir görevde bulunmamak gibi getirilmesi görüşü ileri sürülmüştür. Öte yandan devletler arası başvurularda prosedür bakımından başvurunun bir suçlama niteliği değil ancak bir araştırma ve soruşturma istemi niteliği taşımasının asıl amacın sağlanması yönünden daha yararlı olacağı düşünülebilir. Böylece hiç değilse bir ölçüde başvuru konusunun iki devlet arasında uluslararası bir çatışma ve çekişmeye dönüşmesi belki önlenebilecek ve bu arada asıl hedef gözden kaybolmayarak insan haklarının gerçekten çiğnenip çiğnenmediği daha objektif bir biçimde araştırılabilecektir. Ayrıca kişisel başvurularda politika faktörünün devletler arası başvuruları oranla çok daha az rol oynaması bakımından bu yola öncelik tanınarak yaygınlaştırılması temennisi de dile getirilmiştir. Bu da evrensel düzeyde olmaktan çok bölgesel sözleşmeler düzeyinde geçerli olabilecek bir yoldur. Acaba uluslararası alanda insan haklarını politikadan büsbütün arındırmak mümkün olabilir mi? Kabul etmek gerekir ki hukuk tekniği açısından akla gelebilecek önlemler ne olursa olsun bugünkü aşamada bu çok mümkün görünmüyor. İleride dünya konjonktürünün tam bir yumuşama, sürekli bir barış, karşılıklı güven ve iyi niyet ortamına girmesiyle bu sonuca yaklaşma da söz konusu olabilecektir. İdeal açıdan tartışmasız evrensel bir değer olarak kabul edilen fakat uygulamada henüz etkin bir koruma mekanizmasına kavuşturulamayan insan haklarının dünya ölçüsünde geçerlilik kazanması için çabaların sürdürülmesi gerekmektedir. 3. Az gelişmiş ülkeler ve insan hakları. Dünya haritası üzerinde insan haklarının global durumunu gösteren bir tablo çizilecek olursa bu tabloda en karanlık bölgeleri az gelişmiş ülkelerin oluşturduğu görülür. Gelişmiş Batı ve Doğu dünyalarının dışında kalan ve genellikle 3. dünya olarak anılan bu ülkeler ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda olduğu gibi insan hakları alanında da az gelişmiştir. Dipnot. Bir süredir bu ülkeler hakkında herhalde onların onurlarını incitmemek için olacak az gelişmiş yerine gelişmekte olan ülkeler deyimi kullanılıyor. Ancak bu yumuşak ve kibarca deyimin gerçekleri tam olarak yansıttığı pek söylenemez. Gelişmekte olan ülke deyimi hayli belirsizdir ve dünyadaki hemen her ülke için geçerli sayılabilir. Çünkü bütün ülkeler zenginiyle ve fakiriyle az veya çok gelişme halindedirler. Çoğu zaman gelişmiş ülkeler gelişmemişlere oranla daha da hızlı olarak gelişmektedir. Bu bakımdan biz burada biraz katı da olsa anlamı daha açık ve belirli olan az gelişmiş ülke deyimini kullanmaya devam edeceğiz. Çağımızın başlıca sorunlarından biri olan az gelişmişlik olgusu ve onun nedenleri, niçinleri ve nasılları üzerinde uzun boylu duracak değiliz. Bu konumuzun çerçevesini çok aşar. Burada sadece asıl konuya girmeden önce onun algılanmasına yardımcı olacak bazı noktalara açıklık getirmeye çalışacağız. 1. Az gelişmişlik nedir? Baştan şunu belirtelim ki şimdiye kadar gösterilen bütün çabalara rağmen az gelişmişlik kavramının bilimsel ve kapsayıcı bir tanımı yapılabilmiş değildir. Bu tanımlama güçlüğü az gelişmiş ülkelerin bazı ortak niteliklerine karşılık ekonomik, sosyal ve kültürel bakımlardan aralarında farklılıklar bulunmasından ve hepsinin aynı sepete konulamamasından ileri geliyor. Az gelişmişliğin aslında göreceli bir kavram olduğu ve bu etiket altında çeşitli kademelerin bulunduğu bilinen bir gerçek. Bununla beraber gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeleri birbirinden hiç değilse kabaca ayırt etmeye yarayacak bir genel kriterin bulunması zorunluluğu karşısında genellikle şu ekonomik ölçüye başvurulduğunu görüyoruz. Bir ülkede kişi başına düşen gayri safi milli hasıla dünya ortalamasının altında ise o ülke az gelişmiş sayılır. Her yıl rakama vurularak ortaya konan bu ekonomik ölçünün ifade ettiği çıplak gerçek şudur. Az gelişmiş ülke demek, nüfusunun büyük çoğunluğu yoksulluk, hatta bazen açlık içinde yüzen ülke demektir. Bu ülkelerde yaşayan insanların sayısı bugün dünya nüfusunun 2/3'üne yaklaşmaktadır. Geri ve dengesiz bir ekonomik yapı ve onun sonucu olan yoksulluk, az gelişmişliğin tek ölçüsü olmamakla beraber en belirgin ölçüsü olduğuna göre bu insan yığınlarını içlerinde barındıran ülkeleri düpedüz fakir ülkeler olarak adlandırmak daha yerinde olmaz mı? Öyle olmalı ki bu deyimin yazarlarca giderek daha sık kullanıldığını görüyoruz. Ancak burada hemen şunu da belirtmek gerekir ki az gelişmişlik sadece ekonomik bir kavram değildir ve sadece kişi başına düşen gayri safi milli hasıla ile ölçülmez. Nitekim son 10 yıllar içinde petrol ihraç eden bazı ülkelerin gelirleri büyük ölçüde artmış ve buna paralel olarak kişi başına düşen gayri safi milli hasıla da büyük yükselmeler olmuştur. Ne var ki bu ekonomik ölçüye göre artık gelişmişler arasında sayılması gereken bazı ülkeler Suudi Arabistan, Kuveyt, Abu Dhabi gibi sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki diğer göstergeler açısından az gelişmişlik niteliklerini korumaktadır. Böylece günümüzde zengin az gelişmişler diye yeni bir kategorinin ortaya çıkmış olduğunu söylemek herhalde yanlış sayılmaz. Ancak bunlar küçük bir azınlık oluştururlar. Az gelişmiş ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme düzeyleri arasında kendini gösteren farklılık ve çeşitlilik siyasal rejimleri bakımından da göze çarpar. Gerçekten bu ülkelerde bugüne kadar kurulan rejimler arasında siyasal ve ideolojik yelpazenin bütün renklerini bulmak mümkündür. Bu yelpaze en sağda faşist ya da yarı faşist, sivil ve askeri diktatörlüklerden sol uçta Marksist-Leninist uygulamanın en katı örneklerine kadar uzanır. Ortalarda ise çok partili parlamenter demokrasiyi şöyle ya da böyle yürütmeye çalışanlar olduğu gibi tamamen kendilerine özgü yeni bir sistem arayışı içinde olanlar da vardır. Afrika sosyalizmi, Arap sosyalizmi gibi. 2. Az gelişmiş ülkelerde demokrasi denemeleri ve bunların başarısızlıkla sonuçlanışı. Burada 3. Dünya ülkelerindeki demokrasi denemelerinden kısaca söz etmek gerekir. Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan yeni milliyetçilik akımı ve sömürge imparatorluklarının tasfiyesi süreci sonunda birçok yeni ülke siyasal bağımsızlıklarına kavuştu. Bunlardan bir bölümü sömürgeci devletlere karşı uzun ve kanlı kurtuluş savaşları vermek zorunda kaldı. Bir bölümünü ise bağımsızlık artık bir çağın kapanmakta ve yeni bir tarih döneminin başlamakta olduğunun bilincine varan eski sömürgeci devletler tarafından çatışmasız yoldan bağışlandı. Bağımsızlığa yumuşak geçiş yapan ülkeler açısından ilginç bir durumun ortaya çıktığı görülür. Bunlar çoğunlukla eskiden egemenliği altında bulundukları batılı devletlerin anayasa sistemlerini benimseme, hatta bunları aynen kopya etme yolunu tutmuşlardır. Bazı hallerde bu anayasalar doğrudan doğruya bağımsızlık tanıyan devlet tarafından hazırlanmıştır. Örneğin kendisi yazılı bir anayasaya sahip olmayan İngiltere, başka ülkeler için en çok yazılı anayasa imal eden devlet olmuştur. Ancak bağımsızlığa geçişte adeta bir hazır elbise gibi kabul edilen bu Batı modeli anayasaların birkaç istisna dışında uzun ömürlü olamadıklarını görüyoruz. Aradan geçen kısa bir süre sonunda ortaya çıkan genel tablo şudur. Parlamenter sistem özellikle Afrika ülkelerinde işleyememiştir. Onun yerini daha basit bir mekanizmaya dayanan başkanlık sisteminin aldığı ve sonunda bütün iktidarın bir kuvvetli adam elinde toplandığı görülür. Bazı ülkelerde az çok sarsıntısız olarak kendini gösteren bu gelişmelerin yanı sıra birçok ülkelerde siyasal patlamalar ve askeri darbeler birbirini kovalamış, bunun sonucunda da değişik eğilimlerde diktatörlükler ortaya çıkmıştır. Yeni bağımsızlıklarına kavuşmuş ve gelişmemiş ülkelerde Batı modeli demokratik sistemlerin işlemeyişinin nedenleri günümüzde politika biliminin başlıca konularından birini oluşturur. Siyasal özgürlük temeline dayanan demokrasinin asgari ön şartlarının yokluğu olarak özetlenebilecek olan bu nedenleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. A. Bu ülkelerin birçoğunda ulusal bütünleşmenin gerçekleşmeyişi ve ülke halkının henüz kabile aşamasını geçerek millet aşamasına varmamış olmaları. Etnik yapı, ırk, dil, din, örf, gelenek vesaire bakımlarından tamamen bölünmüş ve bir arada yaşama bilincine ulaşamamış kitlelerden oluşan bu toplumlarda gerçi devlet kurulmuştur. Fakat millet henüz ortada yoktur. Bu da siyasal otoritenin merkezileşmesini ve rasyonelleşmesini son derece güçleştirmektedir. B. Yaygın olan yoksulluk ve cahilliğin geniş kitleleri ülke ve toplum sorunlarıyla ilgilenmekten, bu sorunlar hakkında fikir sahibi olmaktan alıkoyuşu. Bu durumda siyasal katılma sadece küçük bir elit, seçkin gruba inhisar etmektedir. C. Siyasal iktidarın seçimle kuruluşu ve el değiştirmesi, yönetilenlerin serbest siyasal tercihlerine dayanmasını gerektirirken, yarı feodal ve oligarşik sosyal yapılara sahip ülkelerde bu gerçek tercihin ortaya çıkmayışı ve neticede politik iktidarın sosyoekonomik iktidara sahip bir azınlık sınıfının elinde toplanması. Ç. kitlelerin siyasal kültürünün düşük oluşu yüzünden özgürlüğün bilincine de varamamış olmaları. Bunda sürekli otoriter geleneğin, yüzyıllar boyunca otoriter bir yönetim altında yaşama alışkanlığının önemli rolü olduğuna şüphe yoktur. Bu durumda iktidarın kullanılmasını denetleyecek bir kamuoyunun varlığından da elbette ki söz edilemez. D. İktidarı elinde bulunduran yönetici kadronun çoğu zaman demokrasinin oyunun kurallarına uymaya yanaşmaması. İktidarını sürdürmek için kendisine rakip olabilecek başka kadro veya grupları siyaset arenasının dışına itmeye, onları saf dışı bırakmaya çalışması. İşte bütün bu faktörler, ki bunlara başkaları da eklenebilir, Batı modeli demokratik sisteminin az gelişmiş ülkelerde genellikle işlemeyişinin başlıca nedenleri olmuştur. 3. Ordunun ve tek partinin rolü. Demokrasi denemelerinin başarısızlığa uğramasından sonra bu ülkelerde genellikle otoriter ve diktatoryal rejimlerin kurulduğunu görüyoruz. Bugün 3. Dünya'da yaygın olan iki tip yönetim vardır. Askeri diktatörlükler ve tek partili sistemler. Ancak son yıllarda bunların sayılarının azalmakta olduğunu söyleyebiliriz. Ordunun az gelişmiş ülkelerin yönetiminde ön planda bir rol oynadığı bilinmektedir. Ordu, bazı ülkelerde toplumun geleneksel yapısını değiştirmek isteyen ilerici bir güç olarak ortaya çıkıyor ve sosyal düzenin değişmesi ve modernleştirilmesi çabalarında öncülük rolünü üstleniyor. Fakat her zaman ve her yerde böyle olduğunu söylemek mümkün değil. Başka bazı ülkelerde ordu, ilerici bir güç olmak şöyle dursun, geleneksel kurulu düzenin en sağlam dayanaklarından biri olarak görünüyor. Özellikle Latin Amerika devletlerinde olduğu gibi. Afrika ve Asya ülkelerinde sık sık görülen askeri darbelerin de hep ilerici ve reformcu bir karakter taşıdığı pek söylenemez. Bu darbelerin bazen kalkınma stratejisindeki görüş ayrılıklarından kaynaklandığı ileri sürülebilir. Fakat çoğu zaman iktidara el koymaların, genç subayların ülkeyi sivil politikacılardan daha iyi yönetebilecekleri iddiasından fazla öteye gitmediği bir süre sonra anlaşılıyor. Bazen de aynı ülkede birbirini kovalayan askeri darbeler belli bir dünya görüşüne dayanmaksızın sadece ordu içindeki rakip cuntaların iktidar kavgası şekline dönüşebiliyor. Sonunda ortaya çıkan rejim şu ya da bu nitelikte bir askeri diktatörlüktür. Az gelişmiş ülkelerde askeri diktatörlükler yanında tek parti rejimlerinin de gittikçe daha yaygın hale geldiklerini görüyoruz. Demokrasi denemeleri sırasında kurulan çok partili düzenin yıkılışından sonra ya da daha başlangıçta bağımsızlığa geçişten itibaren tek partili sistemler bu ülkelerin kaderine egemen olmuştur. Burada belirtmek gerekir ki bu siyasal kuruluşlar genellikle batılı anlamda bir parti niteliği taşımaktan çok kendi liderlerinde ifade ettikleri gibi bütün toplumu kapsama ve temsil etme iddiasında olan bir hareket ya da cephe niteliğindedir. Bunların başlıca fonksiyonlarının ulusal bütünleşmeyi ve ekonomik kalkınmayı sağlamak olduğu söylenebilir. Bunun da ancak otoriter yöntemlerle gerçekleştirebileceğine inanmışlardır. Tek partili rejimler tek tip değildir. Aralarında ideolojik yönden olduğu kadar iç yapıları, politik tutumları ve nihai hedefleri bakımından da bazı önemli farklılıklar bulunur. Bunlardan bazıları çoğulcu düzene geçişi uzak bir hedef de olsa göz önünde tutarken diğer bazıları tek parti sistemini sürekli ve kalıcı olarak görürler. 4. Az gelişmiş ülkelerde insan hakları sorunu. 3. Dünya ülkelerinin insan hakları konusundaki tutumlarını onların siyasal ve sosyal yapılarının genel görünümü içinde ele almak gerekir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi bu ülkelerde insan hakları tamamen arka plana itilmiştir. Daha doğrusu onlar açısından böyle bir sorun yoktur. Yöneticiler ülkelerinin karşılaştıkları asıl büyük sorunlar yanında insan haklarını ve siyasal özgürlükleri bir lüks olarak görme eğilimindedirler. Bu kavramlar onların gündeminde yer almayan uzak ve soyut kavramlardır. Bazı yazarlar 3. Dünya'da insan haklarının toplumsal bir değer olarak kabul edilmeyişini temelde bir kültür sorunu olarak görürler ve bunu açıklamak için şu tezi ileri sürerler. İnsan hakları özünde batılı bir kavramdır. Batı düşüncesinin ve kültürünün bir ürünüdür. Dolayısıyla bu kültürün dışında kalan toplumlara yabancı gelmektedir. Bu bakımdan onların bunu anlamakta ve değerlendirmekte güçlük çekmelerini doğal karşılamak gerekir. İnsan haklarının batılı bir kavram olduğu doğrudur. Bu kavram 17. ve 18. yüzyıllarda Batı dünyasının o günkü siyasal ortamında Grotius'ların, Locke'ların, Rousseau'ların katkılarıyla dinamik güce sahip bir düşünce olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Daha sonra bu doktrinin mutlak monarşilerin, baskıcı ve despot yönetimlerin yıkılmasında etkili bir siyasal silah olarak kullanıldığını biliyoruz. 18. yüzyılın sonlarında Amerikan ve Fransız devrimleri yayınladıkları insan hakları bildirileriyle bu yeni felsefeyi bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Ancak Batı kökenlidir diye insan haklarının bugün dünyanın bazı bölgelerinde benimsenmemesi doğal karşılanamaz. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma iddiasında olan her toplum dünyanın neresinde olursa olsun, kendi geleneksel kültürü ne olursa olsun günümüzde evrensel bir değer kazanan bu kavramı ve onun getirdiği temel ilkeleri benimsemek zorundadır. Bu ilkeler sadece Batı kültürünün kapsamı içinde değil, her zaman ve her yerde geçerli olabilecek bir değerler sistemi oluşturur. Nitekim Birleşmiş Milletlerce kabul edilen insan hakları evrensel bildirisi de bu düşünce ve inancı dile getirmektedir. Az gelişmiş ülkelerde çoğulcu demokrasinin işleyememiş olması, bu toplumlarda insan haklarının da hiçbir ölçüde sağlanamayacağı sonucunu doğurmaz. Bu iki sorunu birbirinden ayırmak gerekir. Demokrasi, onun asgari ön şartları oluşmadıkça hemen bugünden yarına birdenbire gerçekleştirilebilecek bir rejim değildir. Bugüne kadarki transplantasyon denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması da bundandır. Demokratik düzen, toplumda ve yönetici kadrolarda bu yönde gerçek bir istek ve kararlılık bulunması halinde aşamalı olarak adım adım gerçekleştirilebilir. Nitekim batılı ülkelerde de demokrasinin bütün kurum ve kuralları birdenbire değil, tarihi bir gelişme süreci içinde birer birer oluşmuş ve yerleşmiştir. Ayrıca batıda çağdaş anlamıyla demokrasinin ve bu arada genel oy ilkesinin insan hakları bildirilerinin yayınlanmasından çok daha sonra ortaya çıkmış olduğu da unutulmamalıdır. Az gelişmiş bir ülkede çoğulcu düzen ve genel oy esasına göre seçilmiş bir parlamento henüz bulunmayabilir. Ancak parlamentolu demokrasinin bulunmayışı hukuk devleti ilkesinin benimsenmemesini ve insan haklarının tanınmamasını gerektirmez. Şurasını kesinlikle belirtmek gerekir ki az gelişmişlik insan haklarının ve temel özgürlüklerinin çiğnenmenin bir mazereti olamaz, olmamalıdır. Bir ülkenin gelişme düzeyi ve mali kaynakları o ülkenin bütün insanlarına ekonomik ve sosyal hakların tamamıyla sağlanması bakımından yeterli olmayabilir. Nitekim bu alandaki uluslararası sözleşmeler bu gerçeği göz önüne alarak az gelişmiş ülkeler lehine geniş hoşgörü ve esneklik tanımaktadır. Fakat başta yaşama hakkı olmak üzere kişi dokunulmazlığı, işkence yasağı, insanlık dışı ve aşağılatıcı ceza yasağı, keyfi tutuklama yasağı, savunma hakkı gibi temelin temeli diyebileceğimiz bir takım insan haklarının tanınmasının ve güvence altına alınmasının toplumun ekonomik gelişme düzeyiyle herhangi bir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Az gelişmişlikten kurtulma gerekçesi bu hakların askıya alınmasını veya açıktan açığa çiğnenmesini haklı gösterecek bir gerekçe sayılamaz. Kaldı ki diktatörlük rejimlerinin şimdiye kadar hiçbir soruna çözüm getiremediği de görülmektedir. Biraz önce söylediğimizi burada bir daha vurgulayalım.